Ayrım 3. 6. Kısım. Kapısı çalınıyordu. Hunter yatağında dönerek açık pencereyi ve içeriye süzülen güneş ışınlarını gördü. "Defol!" diye homurdandı. Yanında yatmakta olan genç kadın yatakta sanki uyanıkmış gibi pozisyon değiştirdi ama hala uyuyordu. Kapı çalındı. "Defol, gözü çıkasıca!" Kapı açıldı ve bayan Denby başını içeri uzattı. "Başlayın Kaptan Hunter." Ama vali konağından biri size mesaj getirmiş. Vali akşam yemeğinde kendisine eşlik etmenizi arzu ediyormuş kaptan. Ne cevap vermeliyim? Hunter gözlerini ovuşturdu. Uykulu bir şekilde güneşten kamaşan gözlerini ağır ağır kırptı. Saat kaç?
Saat 5 kaptan.
Valiye orada olacağımı söyleyin.
Peki Kaptan Hunter. Ve kaptan?
Başka ne var?
Şu yara izli Fransız aşağıda sizi arıyor.
Hunter homurdandı. Tamam bayan Denby. Kapı kapandı. Hunter yataktan çıktı. Yanındaki kız gürültülü bir şekilde horlayarak uyumaya devam ediyordu. Ufak ve eşyalarla tıka bası dolu odasına şöyle bir göz gezdirdi. Ortada duran bir yatak, köşede özel eşyalarının bulunduğu bir denizci sandığı, yatak altında duran bir lazımlık ve yakınında bir leğen mevcuttu. Öksürdü ve giyinmeye başladı. Pencereden aşağıya sokağa doğru çişini yapmak için giyinmeye kısa bir ara verdi. Sokaktan bir küfür yükseldi. Hunter buna gülümsedi ve giyinmeye devam etti. Sandığın yanına giderek tek resmi yeleğiyle diğerlerine nispeten iyi durumda olan ve sadece birkaç ufak tefek söküğü bulunan pantolonunu seçti. Kısa hançerinin takılı olduğu altın kemerini bağlayarak giyinmeyi tamamladı. Sonra tabancasını hatırladı. Tabancayı aldı, barutunu koydu, mermisini namluya yerleştirdi ve ucuna tıkacını yerleştirip kemerinin altına soktu. Kaptan Hunter her akşam gün batımında uyandıktan sonra böyle hazırlanırdı. Bu çok titiz sayılmayan Kaptan Hunter'ın sadece birkaç dakikasını alıyordu. Hunter'ın çok düşünceli, duygusal bir adam olduğu da söylenemezdi. Yanındaki kıza şöyle bir baktıktan sonra dar ve gıcırdayan merdivenlerden bayan Denby'nin hanının giriş katına indi. Hanın alt katındaki alçak tavanlı ve uzun odada toprak zemin üzerine ağır ahşaptan masalar uzun sıralar halinde diziliydi. Hunter girişte bir durakladı ve bayan Denby'nin de belirtmiş olduğu gibi Levasseur'ün onu bir köşede beklediğini gördü. Önünde bulunan bir sürahi dolusu sulandırılmış Roma doğru eğilmişti. Hunter içeri doğru ilerledi.
''Hunter!'' dedi Levasseur karga gibi kalın ses tonuyla. Konuşmasından sarhoş olduğu anlaşılıyordu.
Hunter şaşırmış bir edayla sesin geldiği yöne döndü.
''Nedense Levasseur seni görmedim.''
''Hunter, seni İngiliz kırması orospu çocuğu.''
Aydınlıktan uzaklaşan Hunter... Levasseur, Fransız bir çiftçinin en sevdiği koyundan doğurttuğu oğlu diye karşılık verdi. Seni buraya getiren nedir? Levasseur masanın arkasında ayağa dikildi. Karanlık bir köşe seçmişti ve Hunter onu iyi göremiyordu. Adamlar birbirine yaklaşık 10 metrelik bir mesafede silah atışının ulaşamayacağı uzaklıkta duruyorlardı.
Hunter, paramı istiyorum.
Sana borçluyum dedi Hunter ama aslında bir borcu yoktu. Port Royal'da kiralık denizciler arasında borç diye bir şey olmazdı. Tüm borçlar tek seferde ve anında ödenirdi. Ödenmemiş borçlar veya yağmaların eşit paylara bölünmemesi kadar kötü nam saldıran başka bir şey yoktu. Yaptıkları saldırılardan elde edilen ganimetlerin bir kısmını gizlice kendine ayıranın cezası ölümdü. Hunter'ın kendisi bile birçok kez hırsızlık yapan denizcileri kalbinden vurup bir saniye tereddüt etmeden cesetlerini denize atmıştı.
Kağıt oyununda hile yaptın dedi Levasseur.
Hile yapıp yapmadığımı anlayabilmen mümkün değil çünkü sarhoştun.
Hile yaptın ve bu 50 sterlinime mal oldu. Paramı geri istiyorum.
Hunter etrafına bakındı. Tanık olabilecek kimse bulunmuyordu. Bu çok talihsiz bir durumdu. Çünkü Levasseur'u bir şahit olmadan öldürmek istemiyordu. Bu adamın çok fazla düşmanı vardı. ''Sana nasıl hile yaptığımı düşünüyorsun?'' diye sordu. Konuşurken Levasseur'a azıcık yaklaştı.
''Nasıl mı? Nasıl yaptığın kimin umurunda? Ey tanrım sen bana hile yaptın!''
Levasseur sürahiyi dudaklarına doğru kaldırdı. Hunter hamle yapmak için bu anı beklemişti. Levasseur'un başına dikmiş olduğu sürahiye eliyle sert bir darbe indirerek suratına gömdü. Darbe ile sarsılan Levasseur'un ağzından kan geliyordu. Hırıldayarak arkasındaki duvara yapışıp yere yığıldı. Hunter o sırada kaptığı sürahi Levasseur'un kafatasında parçaladı. Fransız adam baygın bir şekilde yere yığıldı. Hunter ellerini havada sallayarak parmaklarına bulaşan içkiyi kuruladıktan sonra arkasını döndü ve Bayan Denby'nin hanını terk etti. Ayak bileklerine kadar sokaktaki çamura battı ama bunu önemsemedi. Levasseur'un sarhoş hali kafasına takılmıştı. Kavgaya girebileceği birini beklerken içmiş olması tedbirsiz bir hareketti. Yeniden sefere çıkmalarının zamanının geldiğini düşündü Hunter. Karada dura dura hepsi hamlaşmıştı. Kendisi dahi zamanının çoğunu limandaki kadınlarla ya da içki içerek geçiriyordu. Artık denize açılmaları gerekiyordu. Hunter pencerelerden ona seslenen hayat kadınlarına el sallayarak gülümsedi ve vali konağına doğru çamurlara bata çıka ilerlemeye devam etti. Bir yandan şarabını yudumlamakta olan Captain Morton, salgından önceki gece Londra üzerinde görülen kuyruklu yıldızdan sıkça bahsediliyordu dedi. 1656 yılında ortaya çıkan salgının öncesinde de bir kuyruklu yıldız görülmüştü.
Evet, görülmüştü dedi Almut. Fakat görülse ne olur ki? Hatırladığım kadarıyla 1659 yılında da bir kuyruklu yıldız görmüştük ama arkasından hiçbir salgın meydana gelmedi.
İrlanda'da çiçek salgını vardı dedi Bay Hacklett. Tam da o sene.
İrlanda'da her daim bir çiçek salgını vardır dedi Almut. Hatta her yıl görülür.
Hunter hiçbir yorum yapmadı. Aslında yemek süresince pek bir şey söylememişti. Bu yemek daveti de valinin konağında katıldığı tüm diğer yemekler kadar boş ve sıkıcıydı. Kısa bir süre için etrafındaki yeni yüzler, Godspeed'in kaptanı Morton, valinin sivri suratlı, aptal ve kibirli yeni sekreteri Bay Hacklett ve hafif koyu renkli, teninin altındaki damarlarda Fransız kanı bulunduğunu düşündüğü, insanda hayvani şehvet uyandıran Bayan Hacklett ilgisini çekmişti. Hunter için gecenin en ilginç anı yeni hizmetkar bayanın gelişiydi. Bu enfes, soluk tenli sarışın genç kız servis için gidip geliyordu. Gece boyunca kızla göz göze gelmeye çalışmıştı. Hacklett bu durumu fark etmiş ve onaylamadığını belirten bakışlarla Hunter'a gözlerini dikmişti. Kız bardakları doldurmak için geri geldiğinde, ''Hizmetkarlar ilgi alanınıza giriyor mu Bay Hunter?'' diye sordu Hacklett. ''Sadece güzel olduklarında'' dedi Hunter doğal bir rahatlıkla. ''Sizin ilgi alanınıza neler giriyor?''
''Bu leziz kuzu eti'' dedi Hacklett tabağına bakarak.
Almond homurdanarak konuyu konuklarının gemiye açtıkları Atlas Okyanusu'na getirdi. Bunun üzerine Morton heyecanlı ve biraz da abartılı bir şekilde yakalandıkları tropikal fırtınayı anlattı. Morton fırtınadan sanki köpürmüş beyaz sularla insanlık tarihinde karşılaşan ilk kişiymiş gibi bahsediyordu. Bay Hacklett hikayeye birkaç korkutucu ayrıntı ile katkıda bulunurken Bayan Hacklett de epey rahatsızlandığını anlattı. Hunter'ın sıkıntısı giderek artıyordu. Şarap kadehini bir dikişte midesine indirdi.
Nihayet dedi Morton, sonunda iki gün süren bu korkunç fırtına dindi ve sabah gözümüzü açtığımızda pırıl pırıl güneşle aydınlanan masmavi bir gökyüzüyle karşılaştık. Görüş mesafesi birkaç mil birden artmıştı ve kuzeyden tatlı bir rüzgar esiyordu. Fakat 48 saat boyunca fırtınayla sürüklendikten sonra tam konumumuzu bilmiyorduk. Ufukta gözüken adanın limanına doğru yol aldık.
Bunu büyük bir hata olarak gören Hunter, Morton'un bariz bir şekilde deneyimsiz olduğunu düşündü. İspanyol egemenliğindeki bir bölgede hiçbir İngiliz gemisi yanaştığı toprakların kime ait olduğunu bilmeden körü körüne yol almazdı. Yanaştıkları adanın İspanya kralına ait olma ihtimali vardı. Adanın etrafında dolaştıktan sonra çok şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştık. Limanında büyük bir İspanyol savaş gemisi demirlemişti. Küçük bir adaydı ama yine de orada kocaman bir İspanyol savaş gemisi vardı. Bizi takip edeceğinden emindik. Çok ilgilenmemiş gibi görünerek, ''Peki sonra ne oldu?'' diye sordu Hunter. ''Limanda öylece kıpırdamadan durdu.'' dedi Morton gülerek. ''Sonunun daha heyecanlı bir şekilde olması gerekirdi. Ama işin gerçeği şu ki savaş gemisi bizi takip etmedi ve limanda kaldı.''
''İspanyollar sizi görmüş olmalı.'' dedi Hunter. İlgisi biraz artmıştı.
''Görmüş olmalılar. Tüm yelkenlerimiz açıktı.''
''Geminin ne kadar yakınındaydınız?''
İki ya da üç mil açıklarındaydık. Ada haritalarımızda yoktu, biliyor musunuz? Haritaya çok ufak bir ada olduğu için konmamış olsa gerek. Bir kalesi bulunan tek limanlı bir adaydı. İtiraf etmeliyim ki hepimiz oradan kaçışın zor olabileceğini düşündük. Hunter yavaşça dönerek Almond'a baktı. Almond hafif bir gülümseme ile onu izliyordu.
Hikayemi size eğlendiriyor mu Kaptan Hunter?
Hunter tekrar Morton'a döndü. Limanın yanında bir kaleden mi bahsettiniz?
Evet, oldukça da gösterişli bir kale.
Bu kale limanın kuzey kıyısında mıydı yoksa güney kıyısında mı?
Anımsamam gerek. Kuzey kıyısında. Neden sordunuz?
Gemiyi gördüğünüzden bu yana ne kadar süre geçti diye sordu Hunter.
Bu olayın üzerinden 3 ya da 4 gün geçti. 3 gün diyelim. Yönümüzü bulur bulmaz duraksamadan Port Royal'ın yolunu tuttuk.
Hunter parmaklarını masaya vurarak tıkırdatıyordu. Boş şarap bardağı yüzünden kaşları çatıldı, kısa bir sessizlik oldu. Almond boğazını temizledi.
Kaptan Hunter, bu öykü kafanızı meşgul ediyor gibi.
Daha çok ilgimi çekti dedi Hunter. Eminim ki bu duydukları ekselanslarının da ilgisini çekmiştir.
Sanırım öyle dedi Almond. Kraliyetin çıkarları içinde ilginç bir durum.
Hacklett sandalyesinde gergin bir halde oturuyordu.
Sir James, bütün bunların önemini bizlere de açıklar mısınız dedi.
Elini havada sallayarak sabırsızca
bir saniye dedi Almond, sabit bir şekilde Hunter'a bakıyordu. Koşullarınız nedir Bay Hunter?
Öncelikle eşit pay diye karşılık verdi Hunter.
Bay Hunter, eşit payın kraliyet çıkarlarına cazip gelmediğini biliyorsunuz.
Sayın Valim, bundan daha düşük herhangi bir teklif tayfayı oluşturacak denizciler için cazip olmayacaktır.
Almond gülümsedi. Mükafatın büyük olacağını da elbette öngörüyorsunuzdur.
Tabii ki, ama adanın bugüne kadar ele geçirilemediğini de biliyorum. Yanılmıyorsam geçen yıl Edmunds'ı oraya 300 adam ile birlikte göndermiştiniz ve sadece bir kişi geri dönmüştü.
Evet, ama ben de yanlış hatırlamıyorsam Edmunds'ın çok becerikli olmadığını ilk söyleyen de sizdiniz.
Ama Kazaya kesinlikle beceriklidir.
Evet öyledir ve bence Kazaya karşılaşmaktan memnun olacağınız bir adam.
Eşit pay olmadığı sürece bundan memnun olacağımı sanmıyorum.
Rahat bir gülümsemeyle, fakat dedi Sir James, kraliyetin bu seferi düzenlemesini istiyorsanız, seferin maliyetlerinin paylaşım öncesinde kazançtan düşülmesi sizce de makul değil mi? Bir dakika dedi Hacklett, Sir James, yoksa bu adamla pazarlık mı yapıyorsunuz? Tabii ki hayır, kendisiyle medeni bir şekilde anlaşmaya çalışıyorum.
Ne amaçla?
Matanzeros'la buladan İspanyol temsilciliğine meşru bir savaş seferi düzenlemek amacıyla.
Matanzeros mu dedi Morton?
Az evvel bahsi geçen adanın adı bu Kaptan Morton. Matanzeros. Bundan 2 yıl önce İspanyollar Kazaya isimli karanlık bir adamın komutasında orada gördüğünüz kaleyi inşa ettiler. Belki adını duymuşsunuzdur. Sonuçta Kazaya'nın şöhreti Batı Hint adalarında ağızdan ağıza dolanır. Öldürdüğü kurbanlarının çığlıklarından büyük zevk aldığı söylenir.
Almond misafirlerinin yüzlerine baktı. Bayan Hacklett'ın yüzü solmuştu.
Kazaya Matanzeros Kalesi'ni yönetir. Bu kale İspanyolların en doğudaki karakolu olarak inşa edilmiştir. Aynı zamanda hazine filosunun eve dönüş noktasıdır.
Uzun bir sessizlik oldu. Misafirler rahatsız olmuş görünüyorlardı.
Bölgenin ekonomisini anlamadığınızı açıkça görüyorum dedi Almond. Her yıl Kral Philip Cadiz'den buraya hazine kalyonlarından oluşan bir filo gönderir. İlk önce okyanusu geçerek yeni İspanya sahillerinin güneyindeki ilk adaya mevzilenirler. Orada filodaki kalyonlar ayrılır ve çeşitli limanlara, Cartagena, Veracruz, Portobello dağılarak hazine toplarlar. Filo Havana'da toplanarak oradan tekrar doğuya yani İspanya'ya doğru yola çıkar. Filo halinde topluca seyahat etmelerindeki amaç saldırılardan korunmaktır. Anlatabildim mi?
Masadaki herkes başını salladı.
Şimdi, diyerek devam etti Almond. Filo yazın sonunda kasırga mevsimi başlamadan önce bu seyahati gerçekleştiriyor. Zaman zaman bazı gemilerin konvoydan yolculuğun başından itibaren ayrıldığı da olabiliyor. İspanya kralı bu tür gemiler için güçlü bir liman oluşturmak istedi. Matanzeros'un yapılmasının ana nedeni bu.
Bu tek başına yeterli bir sebep gibi gelmiyor dedi Hacklett.
Anlamakta güçlük çektiğim. Bu tamamen yeterli bir sebep dedi aniden Almond. Şansa bakın ki birkaç hafta önce kopan fırtınada iki hazine kalyonu filodan ayrı düşüp kaybolmuş. Bunu biliyoruz çünkü bizim gemilerimizden biri tarafından görülmüşler. Gemimiz kalyonlara başarısız bir saldırı gerçekleştirmiş ama bir tanesine ağır hasar vermiş. En son güney istikametinde Matanzeros'a giderken görülmüşler. Sizin görüp savaş gemisi sandığınız şey Kaptan Morton, yüksek ihtimalle bu hazine kalyonlarından biri olmalı. Şayet gerçek bir savaş gemisiyle karşılaşmış olsaydınız, aranızdaki 2 mil mesafeye rağmen sizi takip eder ve geminizi ele geçirirlerdi. Şu anda da muhtemelen kazayayı çığlıklarınızla eğlendiriyor olurdunuz. Gördüğünüz gemi sizi takip etmedi, çünkü limanın güvenli sahasından çıkmak istemedi.
Ne zamana kadar orada kalır diye sordu Morton.
Her an gidebilir veya bir yıl boyunca sonraki filoyu bekleyip onlarla gidebilir. Veya bir İspanyol savaş gemisinin gelip ona refakat etmesini de bekleyebilir.
Ele geçirilebilir mi diye sordu Morton.
Geçirilebilmesi lazım. Toplamda gemide bulunan hazinenin değerinin 500 bin sterlin civarlarında olması muhtemel.
Masada şaşkınlıktan doğmuş bir sessizlik hakimdi. Neşeli bir sesle,
''Bu bilginin Kaptan Hunter'ın ilgisini çekeceğini biliyordum.'' dedi Almond.
''Bu adamın kraliyet adına meşru korsanlık yapan sıradan bir paralı denizci olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?'' diye sordu Hacklett.
Kıkırdayarak, ''Kaptan Hunter için sıradan denilebileceğini pek sanmıyorum. Hatta kendisini sıra dışı olarak tanımlamak daha doğru olur.'' dedi Almond.
''Ama bu kabul edilemez bir ciddiyetsizlik.''
''Terbiye sınırlarını aşıyorsunuz.'' dedi Almond. ''Kaptan Hunter, Massachusetts körfezi kolonisinden binbaşı Edward Hunter'ın ikinci oğludur. Yeni dünyada doğmuş ve şu, neydi adı, seçkin eğitim kurumunda eğitim almıştır.''
''Harvard.'' diye ekledi Hunter.
''Hım, evet Harvard. 4 yıldır aramızda bulunan Kaptan Hunter'ın denizcilik başarıları ise toplumumuzda epey takdir görmüştür. Bu yeterli bir özet oldu mu Kaptan Hunter?'' diye sordu Almond.
Sırıtarak oldu sayılır dedi Hunter.
Bu adam bir serseri dedi Hacklett
ama aynı kanıda olmadığı belli olan eşi Hunter'a daha farklı bir ilgi beslemeye başlamıştı.
Sıradan bir haydut.
Yerinizde olsam dilime hakim olmaya çalışırdım dedi Almond sakince. Bu topraklarda düello yapılması yasal olmasa da maalesef devamlı yapıldığına tanık oluyoruz. Bu uygulamaya son vermek için elimden pek bir şey gelmiyor olmasına üzülüyorum.
Hacklett daha da telaşlı bir edayla,
''Bu adam hakkında söylenenleri duymuştum.'' dedi. ''Binbaşı Edward Hunter'ın oğlu değil, en azından meşru oğlu değil.''
Hunter sakalını kaşıdı.
''Öyle mi?'' ''Öyle duydum.'' dedi Hacklett. ''Dahası katil, hain, şehvet düşkünü bir korsan olduğunu duydum.''
Korsan sözcüğünü duyunca Hunter kolunu masanın üzerinden büyük bir hızla uzattı. Hacklett'ın saçlarına yapıştı ve suratını içinde kuzu eti olan tabağına gömdü. Hunter onu uzunca bir süre o halde tuttu. ''Öngörü yeteneğime bayılıyorum.'' dedi Almond.
''Daha önce Bay Hacklett'ı bu konuda uyarmıştım.'' ''Aynen söylediğim gibi Bay Hacklett, paralı denizcilik meşru ve saygıdeğer bir meslektir. Öte yandan korsanlık yasa dışı ve şerefsiz bir uğraştır. Siz şimdi ciddi ciddi Kaptan Hunter'a şerefsiz mi diyorsunuz?''
Suratı hala yemeğe gömülü olan Hacklett anlaşılmaz bir şeyler omurdandı.
''Sizi iyi duyamadım Bay Hacklett.'' dedi Almond.
''Hayır.''
diye yanıtladı Hacklett.
''Öyleyse saygıdeğer bir beyefendi gibi Kaptan Hunter'dan özür dilemeniz gerekmiyor mu?''
''Özür dilerim Kaptan Hunter. Size saygısızlık etmek niyetinde değildim.''
Hunter elini adamın başından çekti. Hacklett doğrularak yüzündeki kuzu sosunu peçetesiyle temizlemeye koyuldu.
''İşte böyle.'' dedi Almond. ''Sevimsiz bir hadise bu şekilde atlatılmış oldu. Tatlıyla devam edelim mi?''
Hunter gözleriyle masadakileri dolaştı. Hacklett hala yüzünü siliyor, Morton ise kendisine hayretle bakıyordu. Ve bayan Hacklett Hunter'ı seyrediyordu. Bakışları kesiştiği anda üst dudağını yaladı. Yemeğin ardından Almond ve Hunter baş başa kalmışlardı. Kütüphanede oturmuş konyak içiyorlardı. Hunter valiye yeni sekreterin bir dangalak olduğunu söyledi.
''Hayatımı kesinlikle kolaylaştırmayacak.'' diyerek onu onayladı Almond. ''Ve korkarım ki sizinkini de öyle.''
''Londra'ya olumsuz harekat raporları yollayacağını mı düşünüyorsunuz?''
bunu deneyebileceğini düşünüyorum.
Kral kolonilerde olup bitenden zaten haberdardır. Almond elini havada sallayarak,
genel kanı bu dedi. Kesin olan tek şey, kralın kasaları dolmaya devam ettiği sürece, paralı denizciler kanalı ile düzenlediğimiz saldırıların devamlılığının tehlikeye girmeyeceğidir.
Eşit paylaşım olması şart dedi Hunter hızlıca. Başka türlü bu iş olmaz.
Peki gemilerinizin donatılması ve adamlarınızın silahlandırılması kraliyet tarafından üstlenilirse?
Hayır dedi Hunter, buna zaten gerek yok.
Gerek yok mu? Dostum Hunter, Matan Seros'un durumunu biliyorsunuz. Orada mevzilenmiş koca bir İspanyol garnizonu var.
Hunter başını salladı. Denizden bir hücum asla başarılı olmayacaktır. Bunu Edmunds'ın başarısız seferi sayesinde de öğrendik.
Ama başka seçeneğiniz var mı? Matanseros kalesi liman girişini kontrol altında tutuyor. Hazine gemisini kaleyi ele geçirmeden kaçıramazsınız.
Doğru.
Öyleyse?
Kalenin adanın arkasından yapacağımız ufak çaplı bir kara çıkartmasıyla ele geçirilmesini öneriyorum.
Koca bir garnizon orayı korurken mi? En az 300 birlikten bahsediyoruz. Başaramazsınız.
Tam aksine dedi Hunter. Öbür yöntemle başarılı olsak bile kazaya kaleden saldırarak limandaki hazine gemisini içindeki hazineye rağmen daha biz demir alamadan batırmayı seçecektir.
Bunu düşünmemiştim dedi Almut ve konyağından bir yudum daha aldı. Şu planından biraz daha bahset.
7. Kısım. İlerleyen saatlerde Hunter tam vali konağını terk etmek üzereyken Bayan Hacklett koridorda belirdi ve ona yaklaştı. Kaptan Hunter...
Evet Bayan Hacklett.
Kocamın sergilediği affedilmez davranışlar için özür dilemeye geldim.
Özür dilenecek bir şey yok.
Aksine kaptan, ben kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Kaba bir hödük gibi davrandı.
Hanımefendi, kocanız bir beyefendi gibi kendi adına özür diledi zaten. Konu da böylece kapandı.
Başını eğerek selam verdi.
İyi akşamlar dilerim.
Kaptan Hunter. Kapıda durdu ve tekrar kadına doğru döndü.
Evet bayan.
Gerçekten çok çekici bir erkeksiniz kaptan.
Çok naziksiniz bayan. Tekrar görüşeceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyor olacağım.
Ben de öyle kaptan. Hunter Bay Hacklett'ın karısına göz kulak olması gerektiğini düşünerek ilerledi. Buna benzer durumlarla daha önce de karşılaşmıştı. İngiltere'nin kırsal kesiminden tutucu bir aile tarafından iyi bir şekilde yetiştirilmiş bir kadının kocası tarafından ihmal edildiği takdirde ki mutlaka Bay Hacklett eşini ihmal etmiştir, kralın çevresinden etkilenmesi son derece olasıdır. Hele ki bu kadın kendini Batı Hint adalarında, evinden uzakta ve sınıf baskısını hissetmediği bir ortamda bulunca. Hunter da bu durumda daha önce de karşılaşmıştı. Parke taşı ile döşeli sokaktan yürüyerek konaktan uzaklaştı. İçi hala aydınlık olan ve garsonların çalışmayı sürdürdüğü mutfağın önünden geçti. Port Royal'da bulunan bütün evlerin mutfakları ayrı bir bölüm olarak inşa edilmişti. Bu sıcak iklimin gerektirdiği bir şeydi. Açık duran pencereden yemekte onlara servis yapan sarışın kızı gördü ve ona el salladı. Kız da Hunter'a el salladı ve işine devam etti. Bayan Denby'nin hanının önünde bir ayıya işkence ediyorlardı. Hunter çocukların zavallı hayvanı taşlayışını izledi. Ayı bağlı olduğu kalın zincirle boğuşup kükrerken çocuklar kah bağırışıyor, kah gülüp eğleniyorlardı. Birkaç hayat kadını ayıyı sopalarla dövüyordu. Hunter yanlarından geçerek hana girdi. Trencher bir köşede oturmuş, tek sağlam kolunu kullanarak içki içiyordu. Hunter onu yanına çağırıp bir kenara çekti.
''Ne oldu kaptan?'' diye merakla sordu Trencher. ''Benim için birkaç arkadaşı bulmanı istiyorum.'' ''Sadece kimleri aradığını söyle yeter kaptan.''
''Lazio, Bay Anders, Sanson, bir de Moore.''
Trencher gülümsedi. ''Buraya mı gelmelerini istiyorsun?''
''Hayır, yerlerini bilsem yeter. Ben giderim yanlarına. Ama önce Whisper'ın nerede olduğunu bilmeliyim.''
''Blue Goat'ta'' dedi Trencher. ''Arka odaya bak.''
''Peki ya Yahudi?
Farrow sokağında mı?''
''Sanırım Yahudi orada. Ona da ulaşırım.''
''Şimdilik ağzını sıkı tutacağına inanıyorum.'' dedi Hunter. ''Ortalığı ayağa kaldırma.''
''Beni de yanına alacak mısın kaptan?''
''Sana söylenenleri yaparsan olabilir.''
''Tanrı canımı alsın ki yaparım kaptan.''
''Öyleyse akıllı ol.'' dedi Hunter ve tekrar çamurlu sokağa çıkarak hanı terk etti.
Hava gün boyunca olduğu gibi geceliğin de sıcak ve rüzgarsızdı. Hafif bir gitar sesi uzaklarda bir yerlerden gelen sarhoş kahkahalarına karışıyordu. Bunlara bir el silah sesi eklendi. Rich sokağından aşağıya inerek Blue Goat'a doğru yöneldi. Port Royal kasabası limana göre kabaca konumlanmış bölgelerden oluşuyordu. Limana en yakın olan bölgeler, hanlar, genel evler ve kumarhanelerden oluşuyordu. Gürültülü deniz kıyısının biraz gerisinde daha sakin sokaklardan oluşan bir bölge bulunuyordu. Bu sokaklarda bakkallar, fırınlar, marangozlar, gemilere erzak veren toptancılar, demirciler ve kuyumcular vardı. Daha da gerilerde körfezin güney tarafında şahsi evler ve daha saygın hanların bulunduğu bir bölge mevcuttu. Blue Goat bu bölgede bulunan düzgün bir handı. Hunter içeriye girdi ve masalarında içmekte olan beyefendileri selamlamaya başladı. Buraların en iyi doktoru olan Bay Perkins, Bay Pickering adındaki bir konsey üyesi, Brideville hapishanesinin mübaşiri ve başka birçok saygıdeğer beyefendi orada bulunuyordu. Normal şartlarda devlet adına meşru korsanlık yapan paralı denizciler Blue Goat'a alınmazlardı. Ama Hunter herkes tarafından saygıyla karşılanan bir adamdı. Bu aynı zamanda Port Royal'da ticaretin meşru korsanlar tarafından gerçekleştirilen başarılı saldırılarla ayakta tutuluyor olmasının bir sonucuydu. Hunter hem başarılı hem de becerikli bir kaptandı ve bu özellikleri ona toplumun gözünde saygınlık kazandırmıştı. Bir önceki sene Hunter'ın komutasında gerçekleşen 3 saldırı ile Port Royal'a 200 bin İspanyol altını gelir sağlanmıştı. Elde edilen gelirin büyük bir kısmı bu beyefendilerin ceplerine geri dönünce Hunter'a teşekkürlerini sunmuşlardı. Blue Goat'u işletmekte olan Bayan Wickham ona fazla yakınlık gösteremiyordu. Birkaç yıl önce dul kalmış olan Bayan Wickham şimdilerde Whisper ile hayatını paylaşmaktaydı. Hunter kapıdan girer girmez Whisper'ı görmeye geldiğini anlamıştı. Baş parmağını havaya kaldırıp arka odayı işaret etti kadın. İçeride kaptan.
Teşekkürler Bayan Wickham.
Hunter duraksamadan arka odaya yöneldi. Kapıya vurdu ve içeriden ses gelmeyeceğini bildiği için bir davet beklemeden kapıyı açıp içeri girdi. Sadece tek bir mumun yanık olduğu arka oda oldukça karanlıktı. Hunter karanlığa alışabilmek için birkaç kez gözlerini kırptı. Odada düzenli ve ritmik bir gıcırtı sesi vardı. Sonunda odanın bir köşesindeki sallanan sandalyede oturan Whisper'ı görebildi. Whisper Hunter'a bir tabanca doğrultmuş, ateş etmeye hazır bekliyordu.
''İyi akşamlar Whisper.''
Cevap kulak tırmalayan hırıltılı bir sesle geldi.
''İyi akşamlar Kaptan Hunter. Yalnız mısın?''
''Yalnızım.''
''Öyleyse içeri gir.'' dedi hırıltılı ses. ''Bir yudum şeytan öldüren.''
Whisper yanında masa görevini yapan fıçıyı işaret etti. Fıçının üzerinde iki kadeh ve içinde Romo'dan küçük bir şişe vardı.
Teşekkürlerimle Whisper.
Hunter Whisper'ın kadehlere içki doldurmasını izledi. Gözleri karanlığa alışmıştı ve ahbabını daha iyi görüyordu. Whisper, gerçek adını kimse bilmezdi, gereğinden büyük ve solgun elleri olan iri yarı bir adamdı. Bir zamanlar o da paralı denizcilik yapan bir kaptandı. Edmunds'ın düzenlediği Matancero seferine katılanlardan biriydi ve aynı zamanda o seferden tek sağ dönen kişiydi. Kazayı onu yakalamış ve boğazını keserek ölüme terk etmişti. Nasıl olduysa Whisper sağ kalabilmiş ama sesini yitirmişti. Çenesinin altındaki hilal şeklindeki yara izi de geçmişinin kanıtlarıydı. Port Royal'a döndüğünden beri Whisper bu arka odada saklanıyordu. Güçlü ve dinç bir adamdı ama cesaretini kaybetmiş ve korkuya teslim olmuştu. Her daim biri elinde biri yakınlarında duran iki silahla otururdu. Whisper sandalyesinde sallandıkça yerde uzanabileceği bir mesafede tuttuğu denizci kamasının ucu da ışıldıyordu.
''Buraya neden geldin kaptan? Yoksa Matanseros mu?''
Hunter şaşkınlığını gizleyememiş olmalıydı. Whisper kahkahaya boğuldu. Whisper'ın tiz ve dalgalı bir hırıltı şeklinde çıkan kahkahası buharlı su ısıtıcısını andıran korkunç bir ses çıkarıyordu. Whisper gülerken başını geriye doğru atmış ve o beyaz yara izi bütünüyle ortaya çıkmıştı.
''Seni şaşırttım mı kaptan? En azından hazırlıksız yakalamış olmalıyım.''
''Whisper'' dedi Hunter. ''Diğerleri bunu biliyor mu?''
''Bazıları'' diye tısladı Whisper. ''Bilmiyorlarsa da şüpheleniyorlar. ama tam olarak anlamıyorlar. Mort'un seyahat hikayesini duydum.
Gidecek misin kaptan?
Bana Matanseros'tan bahset Whisper.
Bir haritasını ister misin?
Evet.
15 şilin.
Anlaştık dedi Hunter. Yine de Whisper'a 20 şilin ödeyerek hem dostluğunu garanti altına alacak hem de daha sonra onu ziyaret edebilecek kişilere bu konudan bahsetmesini engelleyecekti. Whisper da bu ekstra ödemenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Ayrıca herhangi birine Matanseros'tan bahsederse Hunter'ın onu öldüreceğini de biliyordu.